Ayrım 8, sayfa 85. Gece yolculuğu. Şerre karşı dua. Şerler arkamıza gizlenir. B'ye durur orada. Şerler önümüzde bekler. B'ye ısıracak gibi durur. Şerler üzerimizde uçar. B'ye asılı gibi hareketsiz. Şerler altımızdan yükselir. B'ye ucu kör mızrak gibi. Şerler yanımızdan yürür. B'ye uzaktan dürterek bizi. 20 yıl sonra uçağımız çöle inerken kulağımda Afrika şarkıları çınlıyordu. Merhaba Afrika, nasılsın? Ben çok iyiyim, umarım sen de iyisindir. Gülümseyerek mırıldanıyordum. Uçağın kapısına geldiğim zaman sanki gökyüzü beni selamladı. Evime dönmüştüm. Metal merdivenleri dans edercesine indim. Karşımdaki manzarayı, özellikle gökyüzünü görünce kalbim hızla çarpmaya başlamıştı. Somali'de gökyüzü, güneşin ve ayın evidir. Sonsuzluğa doğru uzanır gider. Gökyüzü o kadar uçsuz bucaksız görünür ki, siz kendinizi altında ufacık hissetmezsiniz. Sanki siz de büyürsünüz. Boşluğu hissetmek, özgürlüğe dokunmak için kollarımı iki yana uzattım. Ülkemin güneşi öyle parlak ve güçlüdür ki, her şey çok net ve çarpıcı görünür. Bulunduğum yerden Hint Okyanusu'nu görebiliyordum. Sanki yürüyüp atlayabilecekmişim gibi geliyordu. Açık çölde tatlı tatlı esen rüzgarın sesini duymayalı çok, çok uzun zaman olmuştu. Eskiden bir akasya ağacının, bir deve kuşunun, kaplumbağanın, hatta karınca yuvalarının bile çıkardığı sesi ayırabilirdim. Yürürken etraftaki insanlara baktım. Yüzlerinden ne düşündüklerini, ne yaptıklarını anlayabiliyordum. Ortamlara uyum sağlamaya çalışan bir yabancı olarak yaşadığım yıllardan sonra bu çok güzel bir duyguydu. Burnuma bir koku geliyordu. Hemen hatırladım. Bu, Angella idi. Geleneksel kahvaltı yiyeceğimiz. Şekerli, kakaolu, çerezlerin tersine insanı bütün gün tok tutan ekşili bir gözleme. Mutluluktan gözlerim dolmuştu. Ana vatanım Somali, seni çok özledim. Nasıl bu kadar uzun zaman uzak kalmıştım? Beni bu kadar uzak tutan şey neydi? Havaalanında herkes bana bakıyordu. Gayet normal görünüyorlardı. Ve onlardan biri olduğum için çok mutluydum. Burası benim hayallerimin doğduğu yerdi. Ben Afrika'nın evladıyım. Bir an önce annemi görmek istiyordum. O zaman gerçekten eve döndüğümü anlayacaktım. Güneş bulutsuz gökyüzünde tam tepeye çıkmıştı. Hava çok ama çok sıcaktı. Uzun süre New York ve Londra'da yaşadıktan sonra bu sıcak beni şaşırtmıştı. Terden dalga dalga yükselen sıcak hava nefes aldırmıyordu. İleride parıldayan Hint Okyanusu'ndan gelen hafif esinti olmasa bu kavurucu sıcak dayanılmaz olurdu. Küçük havaalanından kalkan tren ya da otobüsler yoktu elbette. Taksiler beyaza boyalı tuğla terminal binasının önünde bekleşiyorlardı. Açlıktan ölmemek için Suudi Arabistan'a giderek fahişelik yapan kadınlar biriktirdikleri parayla aldıkları arabaları şoför tutup taksi olarak işletiyorlardı. Çünkü Somali'de kadınlar araba kullanamazlar ve bir arabaya sahipseniz zenginsiniz demektir. Muhammed, bu işi ben hallederim diyerek arabaların arasında yukarı aşağı dolaşmaya, herkesle konuşmaya başladı. Mogadişu'dan tanıdığı, kabileden akraba birine rastlayınca bana seslendi. Burada kiralayabileceğimiz bir araba var. Abdillahi Majerten, babamın kabilesinden. Abi lütfen bizi yarı yolda bırakmayacak bir araba bulalım. Ama o zaten kararını vermişti. Ancak kendi kabilenden birine güvenebilirsin diye açıkladı. Bakalım bizi Galkaya'ya götürecek mi? Abdillahi'nin eski, buruklar içinde bir station vagonu vardı. Ön tarafındaki girinti açılmasın diye tellerle bağlanmıştı. Lastikleri bebek yüzü gibi pürüzsüzleşmiş, içindeki koltuklar yırtık söküktü. Muhammed ve Abdillahi tokalaştılar ve kollarını birbirlerinin omzuna atıp konuşmaya başladılar. Abdillahi'nin ince uzun bir yüzü ve minik bir keçi sakalı vardı. Geleneksel Ma'avais üzerine beyaz bir gömlek giymişti. Ma'avais uzun ve desenli bir kumaşın göğsün etrafını dolanıp önde kıvrılarak tutturulan bir giysi şeklidir. Havaalanındaki erkeklerin çoğu bundan giymişti. Muhammed ve Abdillahi havaalanı vergisini ödemek ve evraklarımızı geri almak için içeri girdiler. Evraklarımızı uçaktayken hostes toplamıştı. Benimkiler İngiliz menşeli olduğu için Somali'ye giremeyeceğimi söylemişti. Beni geri göndermelerinden ya da alıkonulmaktan çok korkmuştum. Ama Muhammed ısrarla bir şeyler yapabileceğini söylüyordu. Sıcaktan terim ensemden belime doğru sicim gibi akıyordu. Neden bu kadar geç kaldıklarını merak etmeye başladım. Başıma yapışan ipek eşarbı çekip atmamak için kendimi zor tutuyordum. Bir an önce arabaya binip gitmek istiyordum. Nihayet geldiler. Abdullahi bozulmuş görünüyordu. "Kardeşin polisle kavgalaşıyor," dedi. "Belgelerimize el koymaya hakları yok. Havaalanı vergisini ödedikten sonra geri vermek zorundalar," dedi Muhammed. İçeride ne oldu diye Abdullahi'ye sordum. Çünkü Abdullahi daha makul görünüyordu. Kardeşin memurla tartıştı ve bağırmaya başladı. Polis dışarıya doğru itince az kaldı ona bir yumruk atıyordu, dedi. Muhammed hala öfkeyle bir ileri bir geri dolaşıyordu. Abdullahi ona dönerek, "Sakin ol, sakin olmak zorundasın. Benimle böyle konuşamazlar, parayı ödedim, hakları yok." Abdullahi elini Muhammed'in yüzünün önünde sallayarak, "Burası Avrupa değil dostum, o adamlar silahlı, senin kim olduğuna, sorunun ne olduğuna aldırmazlar. Silahlı insanlarla tartışmamalısın. Seni vurdukları zaman kimin haklı olduğunun hiçbir önemi kalmaz." Abdullahi kardeşimi yakalayıp kenara çekti. Polis belgelerimi geri verdi ama her an fikir değiştirmelerinden korkuyordum. "Abdullahi, annemi bulabilecek miyiz?" Polisler ve askerlerle ilgili sohbetlerini bölmüştüm. Bir an önce havaalanından çıkıp ailemi bulmak istiyordum. "Aileniz Etiyopya sınırına yakın bir yerde yaşıyor," dedi Abdullahi. "O bölgeden yeni döndüm. Uçağa yetişmek için bütün gece araba kullandım. İnan bana onları bulabilirim." "Hala endişeliydim. Haritan var mı?" Abdullahi bana gülerek baktı. "Ben buralıyım," dedi. Muhammed elbette bulabilir diye güldü. "Haritaya ihtiyacı yok. Her şey kafasında yazılı zaten." "Ne kadar sürer?" diye sordum. Birden heyecanlanmıştım. Anneme sarılmak, yüzüne dokunmak istiyordum. 8-9 saat sürer. Yolların durumuna ve kontrol noktalarındaki askerlere bağlı," dedi. Konuşurken küçük sakalını sıvazlıyordu. 8 saat mi?" diye bağırdım. İnanamıyordum. Değerli zamanımın 3 gününü uçaklarda ve pis bir otelde gitmişti. Şimdi de bütün bir gün boyunca yol alacaktık. Güneş çoktan öğleyi geçmişti. İsterik bir halde ileri geri yürürken elbisemin eteklerine takılıyordum. Başörtümü çekip çıkardım. Çok sıcaktı. Nefes alamıyordum. Ve bu krizi atlatmak için biraz harekete ihtiyacım vardı. Arabayla 8 saat gitmek, ailemi 2 gün daha az göreceğim anlamına geliyordu. Çünkü bunun bir de dönüşü olacaktı. Muhammed ve Abdullahi orada durmuş, şaşkınlıkla bana bakıyorlardı. Onlar için zamanın bir önemi yoktu ki. Onlar benimkinden farklı bir dünyada yaşıyorlardı. Benimkinde anlaşmalar ve tarihler geçerliydi. Yine de başka seçeneğim yoktu. Sakinleşip yapılması gerekeni yapmalıydım. "Bizden ne kadar alacaksın?" diye sordu Muhammed. Abdullahi 300 Amerikan doları istedi. Muhammed ona 100 dolar verdi ama kabul etmedi. "Muhammed, ver gitsin, buradan gidelim," diye fısıldadım. "Vakit kaybetmeyelim." Muhammed bana işime karışma der gibi baktı. Geri çekilip yakıcı güneşin altında pazarlığın bitmesini bekledim. "300 dolar olamaz," dedi Muhammed. "Biz Majertenlerdeniz, sen ve ben, yabancı değiliz. Ben fakirim, çocuklarım için para kazanıyorum." "Dinle Abdullahi, 100 dolar çok para. İkimiz de biliyoruz ki bu yolculuk bu kadar etmez," dedi. "Ayrıca biliyorsun ben biraz deliyim," diye takıldı. "Orası doğru," diye güldü Abdullahi. "Sanırım başınıza daha fazla bela açmadan sizi buradan götürsem iyi olacak. Birine zarar verirsen bir de kan parası ödemek zorunda kalacağım." Muhammed 100 dolar dedi, el sıkıştılar. Bizi Somali'nin ortasındaki küçük bir köye götürüp anneme kavuşturması için parayı Abdullahi'ye verdim. Ne yaptığını bilen zeki biri gibi görünüyordu. Nazik biri olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü o da bana diğer Somali erkekleri gibi davranıyordu. Parayı benim ödemiş olmam hiçbir şeyi değiştirmiyordu. İkisi de beni kocaman spor çantamı sürüklerken ve diğer eşyaları arabaya yüklerken bırakıp etraftaki akrabalarla laflamaya gittiler. Onları tanıdıklarıyla kucaklaşıp el sıkışırlarken seyrettim. Somali'ye indiğimiz an Muhammed Somalice konuşmaya başlamış ve bambaşka biri olup çıkmıştı. Çenesi yukarıda dimdik duruyordu ve daha saldırgan, daha kibirli davranıyordu. Onun bu hali bana çocukluğumda bizi ziyarete geldiği bir günü hatırlattı. Kampımıza geldiği gün birdenbire yere bir şeyler çizmeye başlamıştı. "Hey sen!" diye çağırdı beni. Ne tuhaf çocuktu. A, B, C'yi öğrenmeye hazır mısın? Sanki her şeyi biliyormuş ve öğretmekle görevliymiş gibi davranıyordu. Çok meraklanmıştım. Ne yaptığını görmek için yanına gittim, otur diye emretti. Ama ben elindeki sopadan ürktüğüm için gerekirse kaçabileyim diye ayakta duruyordum. Yere harfler çiziyordu ama ben onların ne olduklarını bilmiyordum. Okuma yazma diye bir şeyin adını bile duymamıştım. Muhammed elindeki sopayla harfleri hızlı hızlı yazıyordu. "Bu nedir?" diye sordu. Elbette ne olduğunu bilmiyordum. "Peki bu harf ne?" diye sesini yükseltti. Sopasını gözlerime doğru sallıyordu. Onun ne yaptığını anlamıyordum. Bu deli çocuğun yerde çizdiği çizgileri seyrederek öylece duruyordum. Bana bağırmaya başlamıştı. "Sen aptal bir göçebe kızsın. Ne diye bakıyorsun? Harflere bak, söyle." Onun bağırmasına gülmeye başladım. Ve sopasıyla bana vurmaya çalışırken oradan kaçtım. "Okuma yazmayı öğrenemeyecek kadar tembel ve aptalsın," diye arkamdan seslendi. "Unut gitsin, öğretmeyeceğim işte. Kızlarla vakit kaybedemem." Attığı taş ayak bileğime geldi. Sonradan canım öyle acıdı ki annem ondan uzak durmamı tembihledi. Olanlardan sonra okumayı da yazmayı da öğrenmek istemiyordum. Şimdi de kasılarak her şeyi bilirmiş gibi davranıyordu. Bense değersiz bir göçebe kızıydım. Arabanın içi çok sıcaktı. Pencereleri açtığımda içeri bir sürü sinek girince yakıcı güneşin altında beklemeyi tercih ettim. Muhammed yanıma geldi ve herkes gibi arabanın içinde beklememi emretti. Yola çıkarken o öne, ben arkaya oturduk ve ilk sözü "bana bunun için borçlusun" demek oldu. Sesimi çıkarmadım. Pencereden nice zamandır göremediğim ülkemi seyrediyordum. Somali'de erkekler böyledir. Kadınları dinlemezler. O kadının kim ya da ne olduğuna bakmazlar. Afrika'da hayata adapte olmak zorundasınızdır. Çünkü değiştiremezsiniz. Havaalanı çıkışında benzin istasyonu gibi bir şey vardı. Abdillahi burada depoyu doldurdu. 2 tane 10 galonluk bidonu da ihtiyat için doldurup arabanın arkasına yerleştirdi. Bir haritamız ve korumamız olmadan bu kadar uzun bir yolculuğa çıkmak beni tedirgin ediyordu. Yoldaki barikatlar ve askerlerle sorun yaşamayacağımızı umuyordum. "Allah'ım, bizi güvenle ulaştır," diye dua ettim. "Lütfen annemi bulmama yardım et." Haga kuru mevsim zamanıydı. Her şey kahverengi ve sıcaktan kavrulmuş haldeydi. Arabanın arkasından kalkan toz pencerelerden içeri doluyor, bütün yüzeyleri ve girintileri kaplıyordu. Yol önce yer yer taş döşeliydi ama sonra tekerlek izlerinden başka bir şey kalmadı. Lastik izleri farklı yönlere gidiyordu. İnşallah Abdullahi hangisini takip edeceğini biliyordur. Araba rüzgarın oluşturduğu yola düşen kum yığınları, kaya parçaları arasında durup kalmaz diye dua ediyordum. Yola çıkalı pek fazla olmamıştı ki Abdullahi birkaç kulübenin olduğu tarafa döndü. "Biraz kat almalıyım," dedi. "Bütün gece araba kullanacağım, beni uyanık tutar." Gölgeliklerde oturmuş insanlar ellerinde kat demetleriyle bize doğru koşuştular. Yeşil yapraklar, ince dallar, ben onlara iblis dalları diyordum. Şeytani yapraklar. Bu pislikten nefret ediyordum, ülkemi ele geçirmişti. Gelir gelmez ilk gördüğüm şey bu olmuştu. Kat Somali'de yetişmiyor. İnsanların verdiği bütün para Kenya ve Etiyopya'ya gidiyor. Abdullahi insanların arasında arabayla yavaş yavaş ilerliyor, gösterdikleri demetleri inceliyordu. Hiçbirini beğenmemişti. Ayakları çıplak, sigara içip üfleyen çocukları azarladı. 7-8 yaşından fazla değillerdi ama bu kahrolası şeyi içiyorlardı. Kürdan gibi kolları ve bacaklarıyla örümcek çocuk gibiydiler. Acıktıkları zaman kat çiğneyerek açlığı hissetmiyorlardı. Abdullahi yola yakın bir yerde yine çocuklar yüzünden durunca küçük çocuklar ve yaşlı kadınlar ellerinde kat demetleriyle arabanın yanına koştular. Kadınlardan birine el salladı. "Gel buraya anne, gel buraya," diye pencereden seslendi. "Yeni mi bu? Taze mi? Bugün mü geldi?" Kat bir gün içinde etkisini kaybeder. Her gün bir sürü uçak Somali'ye kat getirir. Böylece kimse bulmakta sıkıntı çekmez. "Evet," dedi kadın. Kıtlık içindeyiz ama bunlar Etiyopya'dan dün gece geldi. Abdullahi parmaklarıyla yaprakları yoklayarak taze olup olmadıklarına bakıyordu. "Hey Abdullahi," dedim, "haydi bir tane al da gidelim." "Bu oldukça iyi bir mal," dedi bana dönerek. "Kadına 20 şilin versene." "Hayır," dedim, "senin için kat parası ödemem. Yolumuz çok uzun, bana iyi gelir. Biliyorsun uçağı yakalamak için zaten bütün gece yoldaydım. Kat beni uyanık tutar." "Sana zaten 100 dolar ödedim. O şey ne işe yarayacak?" "Eğer uyanık kalıp da arabayı kullanamazsam oraya 2 günden önce varamazsın. Ben yolları biliyorum. Aileni nasıl bulacağımı biliyorum. Ayrıca kontrol noktalarını unutma. Asker veya polisle sorun yaşarsak onlara kat vereceğim. Onların tek istediği budur. O pislik için para ödemiyorum. Kendin al." Abdullahi arkasına yaslanıp parayı ödedi. Demet'i hemen yanına koydu. Yapraklardan koparıp ağzına attı. Çiğneyip ezdikten sonra yanağının içine yerleştirdi. Böylece daha fazla yaprak çiğneyebilecekti. Birkaç saat sonra yanağı iyice şişecek, yeşil suyu çenesinin altından akmaya başlayacaktı. Dirilecek, enerji dolacaktı. Küçük teybi çalıştırıp sesini sonuna kadar açtı. Bütün öğleden sonra Abdullahi Somali şarkıları söyledi. "Sevdiğinin bağrında yatan adam hayatta başka şey istemez. O Tanrım, beni mahrum etme mutluluğun güzelliğinden." Tiz ve keskin bir sesi vardı. Yanağının içi kat tomarıyla dolu olduğu için şarkıları ağzının köşesiyle söylüyordu. Birden müzik durdu. Berbat bir çukura girdik ve ön lastik patladı. Abdullahi arabayı yolun kenarına çekti. Etrafta yardım isteyebileceğimiz kimse yoktu. Abdullahi ağzındaki kat yapraklarını göstere göstere Kriko'yu buldu ve lastiği değiştirdi. Bu işi her gün yapıyor gibiydi. Arabanın içerisi dayanılmaz derecede sıcaktı. Ben de seyretmek için dışarı çıktım. Güneşin altında onu izlemekten başka yapacak bir şey yoktu. Arabayı Kriko'yla kaldırışını, ağzına kat yapraklarını tıkıştırmasını, patlak lastiği çıkarıp yedeği takmasını ve tekrar ağzına birkaç yaprak tıkmasını. Öğlen olmuştu, günün en sıcak zamanıydı. Isı çölden buhar gibi yükseliyordu. Abdullahi yoldaki büyük tekerlek izlerinden kaçarak gitmeye çalışıyordu. Ama sıcağın da lastiğimizi patlatmaya yeteceğini söylüyordu. Bir köye varır varmaz durdu ve patlak lastiği verip yeni bir lastik daha satın aldı. Eskisini yamalayıp başka birine satacaklardı. Allah'ım, ne çok vakit kaybettik. Sonsuz yolculuğumuz boyunca en azından 4 lastik daha değiştirdik. 14 saatten fazladır gidiyorduk ve sık sık durmamız gerekiyordu. O gün Abdullahi ona verdiğim 100 dolardan daha fazlasını lastiklere harcadı. Çölde mesafelerin önemi yoktur. Çok uzakları görebildiğiniz için yolun sonu gelmeyecekmiş gibi gelir. Arabanın arkasından kalkan toz bulutu olmasa sanki yerimizde duruyor gibiydik. Yol çok bozuktu. Arabanın altına bir şeyler çarptıkça ileri geri savruluyordum. Her zıplamada artık kendimi yolun bir parçası gibi hissediyordum. Yolculuğumuz 3 boyutluydu. İleri, yukarı ve aşağı. Düşünebileceğiniz en geniş boşlukta yolculuk ediyorduk. Yol boyu gördüğümüz manzaralar karşısında kalbim iyice ağırlaşmıştı. Ufacık çocuklar üstlerine sarılı kilimlerle yol kenarlarında umutsuzca kaybolmuş gibi duruyorlardı. Aileleri neredeydi bunların? Kat çiğnemekten dişleri simsiyah olmuş bir adam gördüm. Lastik değiştirmek için durduğumuz bir yerde bir adam küçük bir tepenin üstünden sessiz ve hareketsiz bizi izliyordu. Hiç kıpırdamıyordu. Öyle ki gözlerinin üzerinde yürüyen sinekleri bile kovmuyordu. Gözlerim deve kervanlarını aradı. Kahverengi, altın renkli güzel develer. Çöllerin gemileri. Ama sadece yanında hayvanları olmayan paçavralar içinde insanlar gördük. Gördüklerimin en kötüsü sırtında bebeğiyle hiçliğin ortasında yürüyen zayıf bir kadındı. Arabaya binmek için bize el salladı, hava kararıyordu ve saatlerdir bir tek köye rastlamamıştık. Ayakkabısının sadece ön tarafı vardı. Topuğu kırılmış, ayakları yaralı ve kan içindeydi. Deve ayağı gibi olmuşlardı. Derin çatlaklar ve kalınlaşmış derisiyle bir insana ait gibi değildiler. Dayanamayıp rica ettim, "Lütfen dur. Şu kadıncağız için, şu anne için." "Ne oldu?" diye sordu Muhammed. "Sandaletinin arkası olduğu gibi kopmuş," dedim. "Yalın ayak yürümekten ayakları kanıyor." Bir keresinde benim de ayaklarım böyle olmuştu. Sertleşmiş, derin çatlaklar açılmış, sanki çatlamış toprak gibi görünüyorlardı. Hava kararıyordu. ve kadının gidecek çok yolu olduğu ortadaydı. Çakalların o çocuğa saldıracağı kesindi. Bazen yolunuz çok uzunsa geceyi çölde geçirmeniz gerekir. Babamdan kaçıp çölde toz ve böceklerin arasında kalışımı hatırladım. Yiyeceksiz ve korunmasız bir halde. Çölde birçok gece geçirmek zorunda kalmıştım. Uyurken ölmekten korkmuştum çünkü aç hayvanların geceyi beklediğini biliyordum. Beni bekleyen bir aslanın nefesinin kokusunu yüzümde duyarak uyanmıştım bir keresinde. Lütfen dur diye yakardım. Arkada benimle oturabilir, burada yer var. Abdullahi merak etme diyerek yoluna devam etti. Bileğini direksiyona vurarak sanki kadın bir hiçmiş gibi geçip gitti. İki erkek de o bir kadın, arabaya ne diye alacaksın, yürümeye alışıktır o deyip duruyorlardı. Neredeyse ağlayacaktım ama beni dinlemiyorlardı. Bütün gün arabamızın tozuna bulanan bir sürü kadın ve küçük çocuğu geçip gittik. Muhammed kabileden tanıdığı kişilerden babamın çölde yalnız yaşıyor olabileceğini duymuştu. Üç yağmur mevsimi önce en küçük erkek kardeşim Raşit kabilenin yakınlarında babamın develerini güdüyormuş. O sırada yeşilliklerin içinde oturmuş, etrafındaki hayvanların otlamasını bekliyormuş. Birden bir ses duyarak ayağa kalkmış. Sonra birdenbire her yerde kurşunlar vızıldamaya başlamış. Deli gibi koşmaya başlamış. Birkaç kişi onu kovalayıp ateş etmiş. Raşit kolundan vurulmuş ve adamlar gidene kadar otların içine çökmüş. Geri döndüğünde bütün hayvanlar, babamın sürüsü kaçmış. Çölde esen rüzgardan başka hiç ses yokmuş. Babamın hayat boyu bir çift diken yetiştirip çoğaltarak elde ettiği, susuzluk ve kıtlığa karşın hayatta kalmalarını sağladığı, geleceği, varlığı ve onuru olduğu gibi yok olmuş. Raşit sürünerek kampa dönmüş. Annem yarasına bakmış. Neyse ki kurşun dirseğine girip arka tarafından çıkmış, kemiğe gelmediği için durumu iyiymiş. Ama babam yıkılmış. Bizde bir söz vardır. Umudu olmayan adam develerini süt kabında arar. Hayat damarı kopmuş, ruhu çıkıp gitmiş sanki. Günlerce başını iki elinin arasına alıp oturduktan sonra bir gece ortadan kaybolmuş. Nereye gittiğini kimse bilmiyormuş. Mallarını çalanları bulup onları öldürmek için mi, yoksa öylece ortadan kaybolup her şeyden vazgeçerek ölmeyi beklemek için uygun bir yer aramaya mı gitmiş, kimse bilmiyormuş.